Çarmıh'la ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür diyor Pavlos 1. Korintoslar 1. bölüm 18. ayette. Neden çarmıh'la ilgili bildiri saçmalık geliyor? Çünkü çarmıh aslında bir yenilginin, bir zayıflığın göstergesidir. Normalde insan bunu böyle düşünür. Çarmıh aynı zamanda bir utanç göstergesidir. Bir mahvolma göstergesidir. Tanrı nasıl oluyor da ezelden beri var olan oğlunu çarmıha gerilmesine izin veriyor? Sonra çarmıha çakılmakla kurtuluşun gelmesi de insana saçmalık geliyor. Neden? Çünkü insan onu insan olarak görüyor. Yani ruhsal değil. İnsanın ruhsal değerleri anlayabilmesi için o ruhsallığı hayatına alması gerekir. Yani Tanrı'nın ruhunu hayatına alması gerekir. Ama bunun yanında Elçi Pavlos kurtulmakta olan bizler için, yani İsa Mesih'e iman edip kurtulanlar için aslında çarmıh Tanrı'nın gücüdür diyor. Çarmıh ile Tanrı bizlere kurtuluş sağladı. Bakın Tanrı günaha asla ödün veremez. Tanrı kutsaldır. Tanrı kutsal olduğu için günahı yargılaması gerekir. İşte çarmıh olmasaydı hiçbir zaman insanoğluna kurtuluş olmazdı. O çarmıhta aslında bütün suçlar, cezalar ödendi. Tanrı'nın öfkesi o çarmıhta İsa Mesih'in üzerine indi. Şimdi çarmıhla ilgili bildiri nedir? İsa Mesih'in çarmıhta ölmesidir. Ezelden beri var olan, sonsuz olan İsa Mesih bizim yerimize günah oldu ve çarmıha gitti. O günahların cezasını kendi üzerine aldı. Bu nedenle İsa'ya iman eden kurtuluyor. Aynı zamanda çarmıh insanları böler. Çarmıh kurtulanları kurtulmayanlardan ayırır. Ama kurtulmuş insanları bölmez. Yani İsa Mesih'e iman edenleri bölmez. Onları birleştirmesi gerekir. Anlıyor musunuz? Hollandalı bir ressam Son Yargı isimli bir resim yapmıştı. Bu resimde Tanrı'nın tahtını ve o tahttan uzakta kayıp insanların uzay boşluğuna düştüklerini çizmişti. Ve düşerlerken birbirlerine sarılıyorlardı. Bu insanların günümüzde üzerinde çalıştıkları tek dünyanın doğru bir resmidir. Kaybolanlar büyük bir birlik içinde gelmeyi istiyorlar ve son günlerde büyük bir birlik sağlayacaklar. Ama ekümenik, çevre ve çağdaş düşünce Mesih'in çarmıhını hesaba katmıyor. Rab İsa Mesih kendisinin insanları ayırdığını söylemişti ve ayıran çizgi de onun çarmıha çakılmasıdır. Çarmıhın bildirisi mahvolanlar için saçmalık ama kurtulan kişiler için Tanrı'nın gücüdür. Mesih'in çarmıhı dünyayı ayırır ama imanlıları birleştirir. Onları ayırmaz. Nitekim şöyle yazılmıştır diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 1. bölüm 19-21 ayetlerde. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, anlayışlıların anlayışını boşa çıkaracağım. O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Kendini bilge sayanların bilgeliğini yok edeceğim. Böyle diyor Pavlos. Aslında Tanrı Pavlos aracılığıyla konuşuyor. Bilge, eski deyimle hikmet aslında her birimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydir ve Tanrı sözünde sık sık kullanılmaktadır. Hatta daha sonraki ayetlerde, yani 1. Korintoslar 1. bölümün son ayetlerinde Pavlos Mesih'in Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olduğunu, İsa Mesih Tanrı tarafından bizim için bilgelik kılındığını söylüyor. Elçi Yakup da Yakup mektubunda 1.5'te şöyle diyor: sizlerden birinin bilgeliği eksikse kınamadan, içtenlikle herkese veren Tanrı'dan bu bilgeliği istesin ve kendisine verilecektir. Peki bilgelik dediğinde ne anlıyoruz? Bilgelik ne demektir? bilgeliğe ilişkin iki söz kullanılıyor. Anlayış ya da anlama. İkincisi de hikmet ya da bilgelik. Anlayış, anlama, bilgi edinmedir. Geçmiş hakkında geçmişe ilişkin bilgi demektir. Geçmişe ilişkin bilgi edinmek için informasyondur. Örneğin evde olan bir ev eşyası ya da kitaba ilişkin bilgi. Şimdi bu eşyalar buradadır ve onlar hakkında bilgi ediniyorum. Burada ortada olan bir duruma ya da maddeye ilişkin bilgi ediniyorum. Bilgiye sahip oluyorum. Bir yolculukta bir insan tanıyorum. Bu insan oradadır. Bu insanla konuşuyorum, sohbet ediyorum ve böylece ona ilişkin bilgi ediniyorum. Felsefenin ilk adı bilgelikti. Antik çağ bilgeliğe akla uygun davranmaktır diyordu. Sokrates kendini tanımak diyor. Stoacılar doğaya uygun davranmaktır diyorlardı bilgeliğe. Bilgi ise geçmişle ilgilidir. Tüm öğrendiklerimizi okulda öğretmenler ve kitaplardan öğrendik. Bilgi edinmek ortada olan ve geçmişe dayanan yollarla olur. Örneğin bir televizyon alıyorsunuz ve onun hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Televizyon daha önce yapılmıştır ve onu iyi öğrenip kullanabilmek için bir de onu tarif eden bir kitap vardır içinde. Gökyüzüne ilişkin ya da fizik, kimya, tarih ve benzeri gibi şeylere ilişkin hep geçmişte yapılan araştırmalar sonucunda öğreniyoruz. Yani gökyüzüne ilişkin, fiziğe ilişkin, tarihe ilişkin şeyleri geçmişte yapılan araştırmalar sonucunda öğrendik. Onlar ortadalar. Ama bilgelik öyle değil. Bilgelik ya da hikmetin gelecekle ilgisi vardır. Demek bilginin geçmişle, bilgeliğin gelecekle ilgisi vardır. Bilgelik ileriye bir hedefe bakar. İnsanlar ile olan ilişkide bilgeli kişi nereye gideceğini bilir, bundan sonraki adımının ne olacağını, ne yapacağını bilir. Ruhsal alanda bilgeli kişi konu ve durum ne olursa olsun hedefe bakmayı bilen biridir. Onun hedefi Rabbin egemenliği, Rabbin yüceliği ve Rabbin onurudur. Demek ki bilgeli ya da hikmetli kişi denemelerde, saldırılarda, acılarda, zorluklarda, sorunlarda ileriye hedefe bakabilen, atması gereken adımın ne olduğunu bilen kişidir. Her şeyin Rabbin elinde olduğunu bilen ve buna güvenen kişidir bilge kişi. Aynı zamanda bilge kişi bildiğini yerinde ve zamanında uygun şekilde kullanan kimsedir. İşte bu bilgeliğe ihtiyacımız vardır. Elçi Yakup, eğer bu bilgelik eksikse herkese kınamadan veren Tanrı'dan istesin diyor. Peki ne demektir bu? Şimdi diz çöküp Tanrı'dan bu bilgeliği isteyelim. O zaman bu bilgelikle dolacak mıyız? Tanrı bilgeliği yukarıdan bize döker mi? Eğer canla başla dua edersek onu bize verir mi? Yanıt olarak birkaç ayete bakalım kutsal kitapta. Mezmur 1. bölüm 1-3 ayetlerde şöyle okuyoruz. Ne mutludur o adama ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların derneğinde oturmaz. Onun zevki Rabbin sözündedir. Gece gündüz onun sözlerini derin derin düşünür. Böyle adam su kenarına dikilen ağaç gibidir ve yaprağı solmaz. Yaptığı her işte iyi gider. Şimdi burada Tanrı sözünü okuyanın bu sözler üzerinde çalışma yapıp bu sözleri sürekli olarak düşünenin durumunun hangi aşamalara geldiğini görüyoruz. Susuz yerlerde yetişen ağaçlar kururlar. Onların meyveleri olmaz ama sular kenarında olan ağaçlar gelişirler. Neden? Çünkü onların kökleri derinlerde suya ulaşmaktadır ve oradan gereken besini alıyorlar. İşte bu onları sağlıklı kılıyor, yapraklarını daima canlı tutuyor, mevsiminde de ürününü veriyor. İşte mezmur yazarı Rabbin sözlerini devamlı okuyan, düşünen kimseleri de su kenarına dikilen ağaca benzetiyor. 19. mezmurda Rabbin yasası yetkindir diyor, cana can katar. Rabbin buyrukları güvenilirdir, sadıktır, ben ve saf adama bilgelik verir. Rabbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları paktır, temizdir, gözleri aydınlatır. 119. mezmurda Eğer yasam benim zevkim olmasaydı çektiğim acılardan yok olurdum. Koşullarını asla unutmayacağım çünkü onlarla beni dirilttin. Emirlerin beni düşmanlarımdan daha bilgeli kıldı çünkü onlar, yani senin sözlerin daima benimledir ve benim aklımdadır. Özdeyişler 10. bölümde Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır diyor. Yine 10. bölümde özdeyişler, bilgeli kişi buyrukları kabul eder. Bilgeli adam bilgi biriktirir. Özdeyişler 11. bölümde bilgeli adam canlar kazanır. Elçi Pavlos da Kolosalılar 2. bölümde dilerim bu kardeşlerin yürekleri destek bulsun, sevgide bağlansınlar, yetkin anlayışın tüm zenginliğine kavuşsunlar diyor. Tanrı'nın gizli olan Mesih'i bilme aşamasına erişsinler. Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri ve hazineleri Mesih'te saklanmıştır. Demek ki bilgeliğin, bilginin kaynağı Tanrı sözündedir. İsa da bir anlamda Tanrı'nın sözüdür. Canlı ve yaşayan sözü. Buna dayanarak sorumuzun yanıtı çıkıyor değil mi? Nasıl bilgili ve bilgeli olabiliriz? Tanrı'dan isteyerek. Bunun pratik yolu nedir? Tanrı sözünü bilmek, okumak ve onda gelişmek. Tanrı'ya yakın yaşamak. Onun sözüyle içli dışlı olmak. Pavlos yine Kolosalılar 2. bölümde Mesih'te kök salın, bir yapı gibi yükselin, eğitildiğiniz kapsamda imanda pekişin diyor. Tanrı'nın kişiliği tüm doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içinde konut kurmuştur. Sizler de yaşam için gerekli tüm doluluğu onda buldunuz. Yaşam için bize ne gerekliyse tümü Mesih'tedir. Ben onu tanıdıkça, onun bana olan sevgisini, inayetini, benim için planlarını, amacını, hedefini anladıkça, bildikçe, ona yakın ve onunla yaşadıkça bu anlama bilgi beni bilgeli kılıyor. Çünkü o zaman Pavlos'un da dediği gibi yaşamda durum ne olursa olsun beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her duruma göğüs gelecek güce sahip olurum. Elçi Yakup gökten gelen bilgeliği şöyle tanımlar. Gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi ürünlerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur. Yukarıdan gelen bilgelik en başta bir paktır. Yani karışık değildir, sonra temizdir. Su katılmamıştır. Sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Ancak Pavlos, 1. Korintoslar 1.19'da sözünü ettiği bilgelik dünya bilgeliğidir. İnsanın kendi gücüyle elde etmeye çalıştığı felsefedir. İnsandan kaynaklanan bilgelik gururla doludur, barışçıl değildir. Yersel hikmet kaynağını Tanrı'dan almıyor. Yersel bilgelik insan gibi geçicidir. İnsanda olan kötülüğün kökenini biliyoruz. İnsanın yüreği kirlidir, günahlıdır. Bu yüzden de kirli bir yürekten, günahlı bir yürekten kalıcı, sonsuz, pak bir şey çıkmaz. Bu nedenle de Tanrı'nın gönderdiği İsa Mesih'i, onun çarmıha çakılışını kendi aklıyla, hikmetiyle anlamıyor ve bunları saçmalık sayıyor. Yahudiler doğaüstü belirti ister. Grekler ise bilgelik ararlar ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar diyor 1. Korintoslar 1. bölüm 22-23 ayetler arasında. Pavlos'un insanlığı Yahudiler ve Yahudi olmayanlar anlamına gelen Grekler olarak iki büyük etnik gruba ayırdığına dikkat edin. Bu ikili ayrımın farkındadır. Yahudi dini temsil ediyor. Tanrı tarafından verilen dine sahipti. Yahudiler gerçeğe sahip olduğunu hissediyorlardı ve eski antlaşmaya göre de öyleydiler. Sorun dinlerinin kendileri için sadece bir tören haline gelmesiydi. Kutsal kitaptan ayrılmış ve kutsal kitabı yorumları olan gelenekleri izlemişlerdi. Güç gitmişti. Bu yüzden Mesih göründüğünde bir belirti istediler. Kutsal kitaplarını açmak yerine, o kitapları okumak yerine bir belirti istediler. Bu arada bazı din bilginleri ve ferisler söz alarak şöyle dediler. Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve Tanrı tanımaz bir kuşak belirti arar, durur. Ama ona Yunus peygamberin belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Rab ise onlara diriliş belirtisini vermişti bu sözleriyle. Grekler Yahudi olmayan kişilerdi. Felsefeyi temsil ediyorlardı. Bilgeliği seviyorlardı. Gerçeği aradıklarını söylüyorlardı. Gerçeği bulmak için evreni araştırıp inceliyorlardı. Mantıkçıydılar. Yahudiler ise işi törenselliğe dönüştürdüklerinde Yahudi olmayanlar mantıkçı oldular ve bir mantık kalıbına uymaları gerekiyordu. Mesih gelmeden 400 yıl kadar önce Yunan ulusu tarihin ufkunda aklın parlaklığı ve sanatsal başarıları öylesine boyutlarda gerçekleştirmişti ki bunlar günümüzde hala insanlığın başını döndürmektedir. Bu durum 300 yıl kadar devam etti. Mesih ise geldiğinde Yunanistan'ın görkemi yok olmuştu. Sadece yok olmuştu. Perikles, Sokrat, Plato ve Aristo gibi Epikür okulu felsefede Stoik okul ve peripatetik ekol gibi belirli ekollar bırakan kişiler vardı ve hepsi yok olmuşlardı. Bunu yeryüzünde 2000 yıl süren felsefi kısırlık ve durgunluk izledi. Sonra Bacon, Descartes gibi adamlar çıktı ve büyük düşünürler yeniden doğmuş oldu. Böylece kısa bir parlaklık dönemi oldu. Bunu yeniden bir çöküş devri izledi. Ve aramızdan bazıları çok akıllı olduklarını sansalar bile günümüzde de hala bu dönemdeyiz. Pilatus alay edercesine İsa'ya gerçek nedir demişti. Bacon da aynı soruyu sormuştu ve felsefe hala aynı soruyu sormaktadır. Felsefe hala hayatın sorunlarına bir çözüm sunamıyor. Bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Birisi felsefeyi karanlık bir odada var olmayan bir kara kediyi arayan kör bir adam olarak tanımlamıştı. Grekler bilgeliğin peşinde koşmuşlardı. Günümüzde insan hala bir teori ya da bir formül aramaktadır ve yaşamın sorunlarından bazılarına yanıtı bilim aracılığıyla elde edeceğini düşünmektedir. Günümüzde insanın yaşamın sorunlarına yanıtları, çözümleri bulduğunu düşünüyor musunuz? Ben öyle olduğunu görmüyorum, sanmıyorum. Günümüzde insan birkaç yanıta sahip olduğunu düşünmektedir. Günümüzde bilge nerededir? Bu sorulacak iyi bir sorudur. Anlayacağınız üzere Tanrı akılsızları dünyanın bilgeliği yapmıştır. Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle, yani dünya açısından saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. İşte bu harika bir bildiridir. Ama biz çarmıha gelmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz diyor. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Yahudiler çarmıhı bir yüz karası, skandalon sayıyorlardı. Bir belirti istiyorlardı. Birisinin yolu göstermesini istiyorlardı. Yol gösterecek birisine ihtiyaçları vardı. Beyaz bir savaş arabasıyla Roma'nın gücünü yok edecek bir kurtarıcı gelseydi onu kabul edeceklerdi. Ama çarmıha gerilmiş bir Mesih onlar için bir hakaretti. Bu zafer değil, yenilgi anlamına geliyordu. Bütün bunları kabul etmeyi istemiyorlardı. Yazılmış olduğu gibi, bakın Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak. Romalılar 9.33. Ve Petrus şöyle yazmıştır. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı. Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir. 1. Petrus 2, 7-8 ayetler. Çarmıha gelmiş bir Mesih Yahudiler için bir sürçme taşıydı. Grekler ya da Yahudi olmayan uluslar için çarmı akılsızlıktı, saçmalıktı. Çarmıhı tamamen mantığa aykırı ve gülünç buluyorlardı. Ve herhangi bir mantıklı ve dünyasal sisteme aykırı buluyorlardı. Roma'da Hristiyanlıkla alay ediliyordu. Çarmıhın üzerine başı eşek kafası olan bir biçim konuluyordu. Günümüzde de kurtarıcımızla ne yazık ki alay edilmektedir. Evet, Paulus felsefeye yüklenmektedir. Korintos kentindeyken Mesih'i bildiriyordu ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek onlara "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz," dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle diğer uluslara gideceğim." Bunu Habercilerin İşleri 18. bölümde okuyoruz. Felsefe insanı bu yaşamın lağımından kurtarabilir mi? Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmamıştır. İnsanların akılsızca vaazlar aracılığıyla değil, akılsızlığın vaazıyla yani çarmıhın bildirilmesiyle kurtulacaklarına dikkat edin. Doğal insanın akılsızca bulduğu yöntem değil mesajdır. İnsanlar bunu hala reddetmektedirler. Günümüzde insanların bilgeliği fakirliğe karşı bir program düzenlemek ya da başka bir program düzenlemektir. Ya da insanlığın bilgeliği insanı eğitim yoluyla sorunlarından kurtarmaktır. Size şunu söyleyeyim ki günümüzde insanların müjdeye ihtiyaçları vardır. Tanrı sözüne, iyi habere ihtiyaçları vardır. Dünyanın bilgeliği bunu hiç göz önünde bulundurmamıştır. Paulus şimdi insanlığın bir başka sınıfını tanıtır. İster Yahudi, ister Grek olsunlar, çağrılmış olanlar için. Bunlar çağrılmışlardır, seçilmişlerdir. Sadece çağrıyı duymakla kalmamış, ona karşılık vermişlerdir. Ve Mesih'in çarmıhında Tanrı'nın yaşamlarını değiştirip onları yeni insanlar haline getiren bilgeliği ve gücünü bulmuşlardır. Rab ise 11 kişiyi biçimlendirmiş, sonra Tarsuslu Saul'u çağırmış ve onları göndermiştir. Bu kişiler müjdeyi günahlı Korintos'a ve dindar Efes'e götürmüşlerdir. 2000 yıldır müjde, Tanrı'nın iyi haberi dünyayı dolaşmaktadır ve insanlığa yardım edebilecek tek şeydir ve insanlığın tek umududur. Bu müjde, İncil, iyi haber. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. 24-26 ayetler arası. Bazı insanlar Mesih'i kabul edenlerden şov dünyasının ünlüleri, endüstri dünyasının büyükleri ve hükümetteki ünlüler gibi kişilere önem verirler. Ama Tanrı genelde sıradan insanlara bakar. Sizler ve benim gibi basit insanları çağırmaktadır. Ama Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti diyor 1. Korintoslar 1:27'de. Bunun anlamı bu insanların akılsız olduğu değildir. Sadece dünyaya akılsız gözüktükleri anlamına gelir. Bunlar zayıf insanlar değildiler. Dünyanın değerlendirmesine göre zayıftırlar. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Tanrı en alçak düzeyde olanları bile seçer, onları en yüksek konuma getirir. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin. 1. Korintoslar 1:28-29. ayetler. Övünecek hiçbir şeyimiz yoktur dostum. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk ve kutsallık, kurtuluş oldu. 30. ayet. İşte kardeşim, o ihtiyacımız olan her şeydir. Evet, Mesih bizim ihtiyacımız olan her şeydir. Bunu anlamanıza yardımcı olabilmeyi çok isterdim. O bize bilgelik olmuştur. O bizim doğruluğumuzdur. O bizim Rabbimizdir. O bizim sahibimizdir, koruyanımızdır. Ve o bizim sonsuz hayatımızdır. O bizim kutsallığımız ve kurtuluşumuzdur. Bugün ihtiyacımız olan şey her ne ise onu onda bulacaksınız. Ve ihtiyacımız olan her şey ondadır. Yani Rabbimiz İsa Mesih'tedir. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab ile övünsün. 1. Korintoslar 1 ayet 31. Övünmemiz Rab'de olmalıdır. Günümüzde bizler Rab İsa Mesih ile övünmeliyiz. Size neyle övündüğünüzü sormama izin verin. Bugün siz neyle övünüyorsunuz? Diplomalarınızla mı övünüyorsunuz? Bilgeliğinizle mi övünüyorsunuz? Ya da zengin olmanızla mı? Yoksa gücünüzle mi övünüyorsunuz? Bugün siz konumunuz ya da karakterinizle mi övünüyorsunuz? Dostum, övünecek bir şeyiniz yoktur. Benim olmadığını biliyorum. Ama ben kiminle övüneceğimi biliyorum. Ben Mesih'le övünüyorum. Bizler Mesih'le övünebiliriz. Çünkü o her şeydir. O bizim ihtiyacımız olan her şeydir.